Cemil Çiçek de konuşalım istiyoruz.
Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz? Zübeyir Bey bunu sormak için. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz. Abdurrahman Kurt'la konuşalım istiyoruz. Abdurrahman Bey merhaba.
Telefon hattımızda da Pelin Batu var. Onunla bu meseleyi değerlendireceğiz.
Emre Hakan Şükür de telefon hattımızda.
Şimdi hattımızda Tunceli Belediye Başkanı.
Esat Canan şu anda telefon hattımızda. Birgül Koyman'ı rica edeceğim. Gürsel Tekin de hattımızda.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
RSFM'desiniz. Bugün 4 Kasım 2015. Seçimlerin üzerinden 3 gün geçti. Çarşamba günündeyiz ve saatler 17.30'u gösteriyor. Bugüne bakacağız. Değerlendirme yapacağız. Ne oluyor, ne bitiyor, bütün bunları konuşacağız. Olaylar var, gelişmeler var, tartışmalar var ama iki cümle söylersek o iki cümle şu olur. İnanılmaz bir iç fırtına var. Nerede? Muhalefet partilerinde. Seçimden yenik çıkan muhalefet partilerinde iç hesaplaşmaya doğru gidiyor süreç. MHP'de içten içe devam ediyor süreç. CHP'de açıktan açığa, dün akşam Mustafa Balbay burada adaylığını açıklamıştı. Resmen olmasa bile adaylığa soğuk bakmadığını söylemiş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sonuçlarla birlikte o koltukta oturmaya devam etmemesi gerektiğini ima etmişti. Ben olsam oturmam diyerek. HDP'de de benzer bir durum var. Orada da bir iç hesaplaşma ve aynı zamanda politikaları gözden geçirme var. Açıklamalar kafaları da biraz karıştırıyor. Mesela Ayhan Bilgen, Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün başkanlık meselesine sanki HDP biraz daha sıcak bakıyormuş gibi bir demeç verdi. O demeç ciddi tartışma da yarattı. Ayhan Bilgen malumunuz HDP'nin sözcüsü. Sonrasında ise Ayhan Bilgen o sözlerini düzeltti. Düzeltirken aslında çok da fazla özüne dokunmadı. Ayhan Bilgen şunu söylüyor. Biz diyor bir meseleye hayır olmaz diye yaklaşamayız. Türkiye'nin parlamenter sistemle yönetilmesi gerekli. Ancak başkanlık tartışılacaksa onu da tartışabiliriz. Burada önemli olan bir adamın yetkisine bütün Türkiye'yi bırakmamaktır. Yani dengeli bir yönetim biçimini birlikte oluşturmaktır diyor. Bunu Cumhuriyet manşetine taşıdı. Başkanlık meselesini dışarıda tutamayız sözlerini. Ortalık karıştı. Ayhan Bilgen bir düzeltme yaptı ama o düzeltmede de tartışılmasında bir mahsur yoktur cümlesi vardı. Yani özü aynıydı. HDP'de de kendi içinde oyların neden düştüğüne ilişkin tartışmalar devam ediyor. Evet, muhalefet partileri bir numarada. Biz ne yapacağız? Bugün muhalefet partilerinin temsilcileriyle konuşacağız. Hem HDP'den hem MHP'den konuklarımız olacak. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nden adaylığını açıklayan Umut Oran, olağanüstü kongre talep eden Umut Oran, aynı zamanda aday olacağını işaretini veren konuğumuz olacak. Eğer uçakta bir rötar olmazsa, kendisiyle öyle sözleştik. Hrant Dink davasındaki enteresan gelişmeleri de konuşacağız bugün. Ve LDP Genel Başkanı Cem Toker de konuğumuz olacak. O da seçimlere giren partilerden birisiydi ve sosyal medyada paylaştığı enteresan mesajlarla gündemdeydi. Hem aldığı oyu, hem vaatleri, hem niye insanları inandıramadığını Cem Toker'le konuşalım istiyoruz. Evet, başlayalım.
Bağdat dedi ki biz siviliz, kimse ateş etmesin.
Silahlı kuvvetler arkadan bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz.
Herkes konuşuyor.
Hazır yeni seçim olmuşken niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz?
Bu tam bir çıldırmışlık hali.
Niye dedim? Çünkü bizim üzerimize ateş açmadılar dedi. Orada ben yine ağlamaya başladım.
Her şey konuşuluyor.
Mustafa Kamalak, telefon attığımızda besticiyle konuşalım. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
İlk konuğumuz Ertuğrul Kürkçü olacak. Ertuğrul Kürkçü HDP İzmir milletvekili. Seçimden hemen sonra AK Parti'nin silah zoruyla aldığı oylara dikkat çekmişti ve bu başarıyı 49.4'lük oy oranını biraz oraya bağlamıştı ama kendilerine ilişkin bir muhasebe yapılması gerektiğini de söylemişti. Bir değerlendirmeyi Ertuğrul Kürkçü ile yapalım istiyoruz ama başlarken şu başkanlık sistemi tartışmasıyla başlayalım mı Ertuğrul Bey? Çünkü Ayhan Bilgin'in açıklaması bugün epeyce konuşuldu. Önümüzdeki dönemin en önemli gündem maddesi belli ki başkanlık olacak. Bugün Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından da onu anlıyoruz. HDP'nin başkanlık sistemi yaklaşımında bir farklılık var mı?
Bizim bir programımız var, seçim bildirgelerimiz var ve 7 Haziran'da seçime girerken ortaya koyduğumuz pozisyon tutum var. HDP'yi Türkiye'nin muhalefetinin göz bebeği haline getiren bir ses var. Bu ses sürüyor. Bunun arkasındaki programatik tutum yerli yerinde duruyor ve nihayet seçim bildirgelerimize bağlı kalmaya devam ediyoruz. O nedenle değişen bir şey yok. Değişmesi için bir sebep de yok. Bu açıdan yeni bir veri de yok ortada.
Peki önümüzdeki dönemde bir başkanlık tartışmasının olacağını sanıyorum siz de siyasi olarak gözlemleyebiliyorsunuz. En azından iktidar partisinden yapılan açıklamalar bu yönde. Cumhurbaşkanı yaptığı açıklama da bu yönde. Ayhan Bilgen diyor ki tüm modeller tartışılabilir. Asıl olan anayasadır. Böyle bir bakış geliştirebilir mi HDP? Yani 7 Haziran...
Hayır. Ayhan Bilgen'in söylediği şey bambaşka. Bence o bir akıl mahkemesinde her şey tartıldığında neler tartışılabilir, neler tartışılamaz sorusuna tartışılamayacak hiçbir şey yoktur diye bir bilgece yanıt veriyor ama politikada bu mesele böyle değil tabii. Ben Ayhan Bilgen'in ne söylemek istediğini gayet iyi anladım. Sonuçta birisi sizin karşınıza çıkar. Ben başkanlık rejimi tesis edeceğim. Bunun da çerçevesi budur. Merkezinde şu vardır, şu siyasi meşruiyet ilkeleri üzerine bunu bina edeceğim dediğinde biz şöyle demeyiz herhalde. Al sistemini, çek arabanı, git. Halkın gözünün önünde bu tartışılırken niye bunu beğenmediğimizi, niye istemediğimizi, niye olmayacağını bütün açıklığıyla anlatmamız, konuşmamız lazım. Biz bu tartışmadan kaçmayız demek ister Ayhan Bilgen. Yoksa onun dışında sizin başkanlık sisteminizden biraz alalım, bizim de öz yönetimler rejimimizden biraz alalım, ikisinden bir kokteyl yapalım mı diye bir tartışmayı öngörmüyoruz. Bunlar ikisi birbiriyle bağdaştırılamaz. Şeyin aklındaki de bellidir Tayyip Erdoğan'ın. Bu bir çeşit postmodern bir hilafet ve saltanat parodisidir akıllarından geçen. Onlar eğer hani başkanlık rejiminden eğer illa bir model sunmak isterlerse akıllarındaki bize ikide bir yutturmaya çalıştıkları gibi büyük demokratik mücadelelerin sonunda bir dengeye kavuşmuş olan ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Fransa'nınki gibi bir rejim bile değil, Nursultan Nazarbayev'in başkanlık rejimi gibi bir şeydir akıllarından geçen. Dolayısıyla bunların bizim indimizde bir olumlu değerlendirmeye tabi tutulacak bir tarafı yoktur. Bu çok açık. Fakat insanlar çok
Bunu niye tartışıyoruz? Çünkü şöyle bir biliyorsunuz politikada kapalı kapılar ardında kulisler çok konuşulur. O kulislerden birisi de önümüzdeki süreçte çözüm süreciyle birlikte bu başkanlık sisteminin de yeniden gündeme geleceği ve HDP'nin, AK Parti'nin birlikte bu meseleyi konuşarak çözebileceklerine ilişkin ihtimalin çok güçlü bir şekilde dile getirilmesi.
Şimdi bakın ben size şöyle söyleyeyim. Bu fantezi, bu paranoya 3 yıldır bizim etrafımızda dönüyor, döndürülüyor. Bunları adım adım aşarak bugüne geldik. Bunun etrafında bir siyasi yığınak oluştu. Şimdi biz bu siyasi sığınak, yığınak varken ve son derece kararlı bir seçmen tabanı, 5 milyon insan bu karar etrafında bir araya gelmişken bundan caymamız için bize anlaşılabilir bir sebep göstermesi lazım bunu söyleyenlerin. Ne derler? İddia sahibi iddiasını ispatla mükelleftir. Evet. Öyle laf ortaya atarak bu işler olmaz. Ve bizim tutumumuz net. Fakat daha net olan başka bir şey daha var. Belki tartışmanın bir nedeni de budur. Türkiye'nin önündeki bir çıkış yolu itibariyle bizi eski düzene iade eden formülleri de biz reddediyoruz. Yani 12 Eylül Anayasası'nın tanımladığı rejime geri dönüşle bir çıkar yol değil. O yüzden biz radikal, demokratik bir açılım peşindeyiz. Bu ne eski rejimi, ihyayı, restorasyonu ne de bir postmodern sultanlığı içeriyor. Bu halkların demokratik iktidarı hedefidir, bir demokratik cumhuriyet hedefidir. Bu açıdan biz son derece netiz, herhangi bir tartışmaya yol açacak bir şey bu program açısından yoktur. Belki şöyle bir şey daha ekleyebilirim. Aklını, gönlünü bu tür fikirlere yatırmış olan emekçi kesimleri ikna etmek, onları yanımıza çekmek için biz onlara kategorik olarak bir düşman muamelesi yapamayız. Onları ikna etmek için çaba göstermeliyiz. Dolayısıyla bu fikirlere kapılmış olanlara niçin yanlış düşündüklerini gösterecek somut pratikler, gerekçeler ortaya koymak ihtiyacını es geçemeyiz. Ayhan Bilge'nin söylemek istediği, incelikle ifade etmek istediği şey budur diye ben düşünüyorum. Partimizin sözcüsü, programımız ve seçim bildirgelerimizin ötesinde bir şeyi ima bile etmeyeceğini bilecek kadar yetkin, akıllı ve bilgili bir insandır.
Ertuğrul Bey, bir HDP'de, çünkü HDP'de seçimde oy kaybeden partiler arasında, evet, yer aldı. Sizin buna gösterdiğiniz bir gerekçe var ama aynı zamanda kendimizi de bununla, sadece bu gerekçeyle ortaya koyamayız. AKP'nin uyguladığı silahlı politikanın sonucu diyerek de bu işten kurtulamayız diyorsunuz. Bir öz eleştiri var mı içeride? Yani bunun gerekçesi tam olarak ne diyorsunuz şimdi, mesela siz?
Şimdi tabii bunu ben kendi başıma konuşmayı doğru bulmam. Dün biz de eş başkanlar olarak bir ortak deklarasyon yayınladık ve tutumumuzu açıkladık, nerede durduğumuzu. Bunu parti kurullarında değerlendireceğiz. Ben sadece şunu söylemek isterim. Bu çerçevede tabii ki sonuçta biz çocuk değiliz de bir çocuk bahçesinde oyun oynamıyoruz ya da Türkiye'de siyaset bir münazara masasındaki gibi yapılmıyor. Yani insanlar çıkıyorlar, dört parti fikirlerini söylüyorlar. Sonra seçmenler bakıyor, ya şununkini daha çok beğendim, şununkini daha az beğendim diye beğenilerini dağıtıyorlar. Yani like ederek olan bir iş değil bu. Evet. Burada insanların zihinlerini çelmek, onların fikirlerini ortaya koymalarını önlemek ya da ortaya konulan fikirleri yatsımak için sansürden silahlı şiddete, insan öldürmekten insan hapsetmeye kadar çok fazla enstrüman kullanılıyor. Bizim değerlendirmemiz bu seçimle ilgili bunun bir sopalı seçim olduğudur. 1912'de İttihat Terakki'nin yaptığı seçim gibidir. Ya da bu Kenan Evren'in ya anayasamı kabul edersiniz ya da bir yere gitmiyorum diyerek halktan anayasasına oy toplaması gibi bir başarıdır. Bize kimse şunu anlatmaya çalışmasın. AKP halkı ikna etti. Diğer görüşleri çeldi. Halk da AKP'nin etrafında toplandı. Böyle olmadı. Ancak bizim açımızdan mesele şudur. Demin bir münazara olmadığını söylerken bize HDP'ye karşı bir savaş ilan edildi. İnsanlarımız suikasta uğradılar. Havaya uçuruldular. Yüzlerce insanımız, parti örgütlerimiz basıldı, dağıtıldığı sırada zarara uğratıldılar. İnsanlarda çok ağır bir travma gerçekleşti. Biz bu travmayı giderecek politikalar ihdas etmekte ve bunun gereğini yapmakta yeterince güçlü olmadık. İnsanlar HDP etrafında durmak ya da durmamak konusundaki tercihlerini 1 milyon insan durmamak yönünde yaptılar. Tabii ki biz bu girdiğimiz çetin mücadelede bu insanları aydınlatmalı, onları moral vermeli, onları kendi etrafımızda tutacak yeni yepyeni yollar bularak yürümemize devam etmeliydik. Ben kendimize kusuru ararsam burada bulurum. Çünkü seçim kampanyasını da bütün bu baskılar dolayısıyla kemale afiyetle sürdüremedik. Hemen hemen sıfır kampanya yürüttük. Öte yandan elimizdeki tek imkan olan televizyon yayınlarını kullanmak konusunda da yeterince hırslı davranmadık. Bütün bunlar tabii bir şey, yani bir toprak kaymasını açıklamaz ama bunun 1 milyon değil de daha düşük bir şekilde cereyan etmesini pekala sağlamak mümkün olabilirdi. Halka sonuçta ya oyunu ya canlı denince bu sonuç ortaya çıktı. Biz o kadar da değil, canını vermek zorunda değilsin. Çünkü diyecek bir yeni imkan maalesef ortaya koyamadık.
Burada bir iki soru var kafamda. Kısa kısa sizin de vaktinizi çok almadan sorayım. Bir, PKK HDP'nin oy kaybetmesinde ne kadar etkili? Birinci sorun bu.
Şimdi PKK HDP'nin oy kaybetmesini değil, tersine kazanmasını ister. Çünkü ne kadar çok Türkiye'de Kürt halkının talepleri lehinde bir kamuoyu oluşursa o kadar onlar için de iyi olur. Çünkü ben onların da Kürt halkının talep ve ihtiyaçlarının, geleceğinin, ezilmişliğinin giderilmesinin, geleceğinin aydınlatılmasını istediklerini düşünüyorum. Ancak ben onların hükümetin çağırdığı savaşı kabul etmek yerine bunu ötelemek ihtimalini yeterince düşünmediklerini ve psikolojik olarak ve siyaseten kitleler hazır değilken onlara devrimci hedefler gösterdiklerinde bunun genel olarak bir şaşkınlık ve geri çekilme yarattığını söyleyebilirim. Bunu umarım gözden geçireceklerdir. Çünkü şöyle paradoksal sonuçlar var. Hani ezbere konuşuluyor ya, diyorlar işte hendekler kazıldı, altında kaldı.
Fakat tam doğru nerede, soracaktım,
nerede,
evet.
Nerede hendek kazıldıysa orada HDP'nin oyu %90. Şimdi tabii buna bakarak...
Ama bir önceki seçimle karşılaştırarak söylüyorlar herhalde. Mesela Sur'da bir düşüş var, Cizre'de, Şırnak'ta buna örnekler verilebilir.
Ama sonuç olarak... Göreli olarak buralarda en az oy kaybettiğini ya da hatta burada oylarını yükselsin. Şimdi ben şunu demeyeceğim tabii, zaten bunu yani ne diyelim, bir olmayana ergi olsun diye, evet, söylüyorum. Yani buradan çıkartacağımız sonuç, o zaman her yere hendek kastaysak da olabilirdi ama bu tabii ki doğru değil. Önemli olan şu, bu noktada bizim seçmenimiz dediğimiz insan pek çok toplumsal katmandan oluşuyor. İnsanların bir bölümü bu durumun belirsiz bir gelecek yarattığını gördüler. Çünkü daha önceki çözüm ve müzakere süreci döneminde insanlar uzak planlarını, yani 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık planlarını istikrara ve çatışmanın yeniden alevlenmeyeceğine göre yapmışlardı. HDP'yi de bu hayalin hayali pekiştiren bir politik organizasyon olarak, bir parti olarak benimsedikleri için HDP etrafında, bu hayal etrafında toplandılar. Oysa belki de insanları aydınlatmalıydık ki realite çok daha sert aslında. Hem PKK hem hükümet bir yeni çatışmanın arefesindedir diye uyarmış olsaydık bu kadar çok hayal ve bu kadar çok hayal kırıklığına yol açmamış olabilirdik. Ama netice olarak şöyle söyleyeyim. Halkların Demokratik Partisi bu süreçte, ben buna inanarak içtenlikle söylüyorum, başka hangi partinin başına gelmiş olsa çöküntüyle sonuçlanacak olan bir saldırı döneminden suyun üstünde kalarak, üstelik de göreli olarak Türkiye'deki politik konumunu ileriye taşıyarak Türkiye'nin üçüncü politik gücü olarak çıktıysa bunun da hakkı verilmeli. Ben tabii ki partimizin bütün bunları ehliyetle tartışacağını ve sizin başlangıçta söylediğiniz gibi bir iç hesaplaşma değil, bir eleştiri, öz eleştiri.
İç muhasebe belki daha doğru bir ifade olabilirdi.
Tabii ki bir eleştiri, öz eleştiri sürecinin sonunda olgun bir politik zemine ulaşacak. Ben bundan çok eminim. Çünkü Türkiye'nin en değerli insanlarına ulaşmayı büyük ölçüde başarmış olan partinin bu ortak aklı harekete geçirememesi, bu ahlakı ve onuru, bu ruhu bir işe yaratamaması düşünülemez. Ben o açıdan hiç karanlık değilim. Şöyle diyerek bitireyim. Eninde sonunda 5 milyon kararlı insan bunca zulme, bunca hakarete, bunca eziyete, bunca zillete, bunca ölüme rağmen HDP'nin yanında durmakta kararlı olduklarını söylediler ki bundan daha kıymetli hiçbir şey yok. Bunları sadece tırnak içinde seçmen diyerek değerlendiremeyiz. Bu insanlar bir gelecek perspektifi olarak HDP ile beraberler. Her birinin bir kişiyi daha ikna ettiği durumu gözünüzün önüne getirin. HDP 2019'un hala en önemli iktidar adaylarından birisi olmaya
bitirirken
devam ediyor.
Bir cümle rica edeceğim. Çünkü bütün partilerde 3 aşağı 5 yukarı bu konuşuluyor. HDP'de bir genel başkanlık sorunu ya da eş genel başkanlık sorunu var mıdır?
Bizde bir genel başkanlık sorunu yok. Genel başkanımızdan memnunuz. O yüzden bir sorunumuz yok. Hiç kimse genel başkanımız değişsin demiyor ya da siyaseti başarısız oldu demiyor. Çünkü bizim parti şahsi bir parti değil. Yani Selahattin Demirtaş bir gün kalkıp şöyle yapalım dediği için değil, hep birlikte bir sonuca vardığımız için bir siyaseti götürüyoruz. Tabii ki sözcü başkan eleştirilerin çoğunu göğüsleyecektir ama ben doğrusu Selahattin Demirtaş'ın bu iki yılda çok önemli bir rol oynadığını hem partimiz hem Türkiye için düşünüyorum. Yerinde kalması doğrudur benim açımdan.
Pekala, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız, görüşleriniz için.
Hoşçakalın, çok teşekkürler.
Ertuğrul Kürkçü aslında sözünü sakınmadan konuşan isimlerden, siyasetçilerden, milletvekillerinden birisi ve söylediği aslında çok önemli birkaç cümle vardı. PKK'nın da HDP'nin başarısızlığında rolü var mı sorusuna. Onlar da bu günleri düşünerek hareket edebilirler. Bu çatışmalı dönemi en azından daha ileriye erteleyebilirlerdi dedi. Yani sadece HDP kendi içinde hesaplaşmayacak veya muhasebesini yapmayacak. Aynı zamanda PKK'nın da bu konuda bir muhasebe yapmasını talep edebilir. En azından Ertuğrul Kürkçü'nün sözlerinden anlaşılan bu.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
Geçelim bir diğer muhalefet partisine, Milliyetçi Hareket Partisi. O da çok konuşuluyor. Ne oluyor Milliyetçi Hareket Partisi'nde? Seçim sonuçlarını kendi içinde nasıl değerlendiriyor? MHP'liler bu sonuçlara nasıl bakıyorlar? MHP'de erken bir kongre olacak mı ya da Bahçeli ile ilgili yeni bir gelişme olacak mı? Bu sorular çok fazla soruluyor Ankara'da. En fazla aslında MHP üzerine kilitlenmiş durumda dikkatler. İşte biz hem MHP'nin seçimdeki performansını değerlendirsin diye hem de önümüzdeki sürece ilişkin bir perspektif versin diye eski genel sekreter Cihan Paçacı'yla bir söyleşi yapalım istedik. Cihan Bey bu bölümde bize katılacak. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Sağ olun Yavuz Bey.
Cihan Paçacı, sizce önce herhalde bir genel bir değerlendirme yapmak lazım. MHP'nin seçimlerdeki performansı ile ilgili bütün Türkiye bir olmuş şu anda MHP'yi eleştiriyor desek yeridir.
Evet, doğru. Şimdi aslında MHP sadece bu seçimde değil, bundan önceki seçimlerde de hak ettiği ve potansiyeline uygun oyu seçimlerde alamıyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi 46 yıllık geçmişi olan köklü bir parti, ilkeleri olan ve bu ilkeler ışığında politika yapan, milletin birliğini, dirliğini gözeten, ülkenin bölünmez bütünlüğüne konusunda hassasiyeti olan bir siyasi parti. Ve bu parti maalesef gerekli oyu alamıyor. Yani %20'ye bugüne kadar ulaşamadı.
Evet, hükümet ortağı olduğu dönemde de %18.
Evet, en fazla 18'e ulaştı. Ondan sonra o 18'e de hiç ulaşamadı. Evet. Şimdi o zaman demek ki partide bir eksiklik var. Yani bu kadar süre içerisinde, 46 yıllık bir süreç içerisinde eğer bir dönem sadece %18'e ulaşabiliyorsa ve ondan sonraki bütün seçimlerde %18'in altında bazen %10'un altına da düştüğü dönemler oldu. Oluyorsa o zaman parti politikalarında veya partinin işleyişi konusunda bir problem var demektir. Şimdi bu son seçimde de bir önceki seçimde %16'ya çıkmış olan oylar, ki %16 da benim için hiç tatmin edici bir rakam değildir. Fakat 7 Haziran'da en azından seçmen şunu söyledi. Ey muhalefet, siz 10 senedir, 11 senedir Adalet ve Kalkınma Partisi'ni eleştiriyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi de son dönemlerde gerçekten demokratik düzene uygun olmayan antidemokratik uygulamalar, baskıyı öne alan bazı yanlışlıklar yapmakta, özgürlükler kısıtlanmakta ve ekonomi eskisi gibi iyi gitmemekte. Avrupa Birliği'nden uzaklaşmalar, yani
dış politikada sıkıntılar.
Evet, dış politikada yanlışlıklar. Yani daha birçok sayabileceğimiz yanlışlıklar yaptı. O zaman muhalefete ben bir şans vereyim dedi. Ve muhalefete %60'lık bir oy akışı sağlandı. Ve şuydu, eğer kurabiliyorsanız içinizde kurun. 8 Haziran itibariyle 7 Haziran akşamı Sayın Devlet Bahçeli çıktı, bir açıklama yaptı. Bu açıklamada Milliyetçi Hareket Partisi'nin kırmızı çizgilerini ortaya koydu ve bundan sonraki gelişmeler konusunda da kendi düşüncelerini ifade etti.
Aslında bağladı partiyi biraz da.
Yani partinin oyun alanını daralttı.
Evet.
Kendi elini tamamen kartı açık masaya yaydı. Şimdi bu demeçten sonra Halkların Demokratik Partisi ile bütün politik olarak, siyasi olarak yok sayılması politikası AKP'siz bir hükümet kurma formülünü ortadan kaldırdı.
Sadece hükümet değil, aslında AKP'siz bir şey yapma. Yani mecliste de evet, aynı şekilde. Evet. Meclis başkanlığı evet, içinde durum aynıydı.
Evet. Bence orada bir çıkış kapısı vardı. Ancak ona da hayır denildi. O da Cumhuriyet Halk Partisi azınlık hükümetini hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de Halkların Demokratik Partisi ayrı ayrı farklı gerekçelerle destekleyebileceğini açıklayabilirlerdi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi azınlık hükümeti kurar, gider veya kurma talebiyle Devlet Bey'le görüşür, Kemal Bey, ve Devlet Bey bir açıklama yapar. Der ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuracağı azınlık hükümetini destekleyeceğim. Kemal Bey gider, sonra Selahattin Demirtaş'la konuşur. Selahattin Demirtaş da der ki ben de kendi gerekçelerimle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuracağı azınlık hükümetini desteklerim. Şimdi bu durumda Milliyetçi Hareket Partisi ile Halkların Demokratik Partisi arasında direkt bir illiyet bağı ortadan kalkmış oluyor. Yani bu şuna benziyor. Mecliste herhangi bir yasa geldiğinde, mesela iş güvenlik yasası geldiğinde, hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de HDP bu yasaya karşı çıktılar.
Bundan daha yani, normalde bir şey yok. Sonuçta onu da halk seçiyor ve meclise gönderiyor.
Tabii. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani daha önce böyle bir politika ortaya koyduysanız, o politikaya da ters düşmeyen, o politikayla çelişmeyen bir model olmuş oluyor. Fakat bu da yapılamadı. Yani bunu bırakın, meclis başkanlığı seçiminde dahi bir araya gelinip ortak bir adayda birleşip bunu da seçemediler. Tabii Adalet ve Kalkınma Partisi kendisi dışında bir hükümet modeli kalmayınca şu hesabı yaptı. Ki doğru hesap yaptılar bence. %40 oy aldık. Biz olmadan hükümet kurulamıyor. Peki hükümet modelleri nedir? AKP, CHP, AKP, MHP. AKP, CHP ile hükümet kursa söz gelimi 20 bakanlık ben alacağım, 10 bakanlık CHP'ye vereceğim. MHP ile yapsa işte 24 bakanlık ben alacağım, 6 bakanlık MHP'ye vereceğim. Peki ben bir daha seçimi denersem ve bu seçimde %37'ye düştüğünü farz edelim oylarının. O zaman ne olacak AK Parti'nin? O zaman ne olacak? CHP ile yapacağı koalisyonda 20 bakanlık yerine 19 bakanlık alacak.
Evet.
Veya 18 bakanlık alacak. MHP ile yapacağı bir koalisyonda da 24 bakanlık yerine 23 bakanlık alacak. Yani kaybı 1 veya en fazla 2 bakanlık olacak. Ama madalyonun tersine baktığınızda 18 eksiği var. Bir ihtimalle 18 eksiği de tamamlarsam o zaman Bakanlar Kurulu'nun tamamını ben alacağım ve yine tek başına iktidar olacağım dedi. Ve onun için de yeni bir seçim yapılması yolundaki tavrını ortaya koydu.
Aslında o taşlarında Cumhurbaşkanı döşeli. Şimdi konuştuklarımızdan iki başlığı öne çıkartalım. Bir, seçim gecesi yapılan açıklama kartların tamamıyla masaya yayılması nedeniyle yanlıştı diyorsunuz. İki, CHP'nin kuracağı bir azınlık hükümetine destek verilebilirdi ki mecliste bazı durumlarda HDP ile MHP aslında aynı yönde oy kullandılar. Bunun dışında bir durum olarak sayılmaz, organizasyon olarak sayılmaz. Ve bu destek verilseydi başka bir hükümet gelebilirdi diyorsunuz. 7 Haziran sonuçlarıyla ilgili meclis başkanlığında bir işbirliği söz konusu olabilirdi. Orada da o fırsat kaçtı. En son koalisyona geldiniz. Koalisyonda MHP'ye geldi AK Parti.
Şimdi burada koalisyon görüşmelerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin herhangi bir yanlışı yok bence. Hı hı. Yani eksiği yok. Orada zaten Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi ile yapmış olduğu görüşmelerde de Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir koalisyon teklifinde bulunmadı. Milliyetçi Hareket Partisi ile yaptığı görüşmede de böyle bir koalisyon kurma amacıyla gitmedi.
Onlar yeniden seçimi kafaya koymuşlardı diyorsunuz.
Koymuşlardı. Yani dediğim gibi ya en fazla kaybedersek 1-2 bakanlık kaybederiz. Zaten bunların politikalarında üçü bir araya gelemiyorlar. Ben sizde hükümet kurulmuyor. O zaman ben bu seçimi denerim. Bu seçimde %44'ün üzerinde oy alırsam tek başına iktidar olurum. Alamaz. Oyum düşerse 1-2 bakanlık kaybederim. Hepsi o dedi. Evet. Ve bana göre kendi açılarından doğru bir hesap yaptılar. Ancak tabii bu arada Milliyetçi Hareket Partisi her şeye hayır diyen bir parti imajına bürünmüş oldu. Böyle bir algı operasyonu yapıldı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli için söylendi o.
Evet. Ve bu algı operasyonu MHP seçmenleri ve MHP'nin kadrolarında da olumsuz bir etki yarattı. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir oy kaybı yaşayacağı seçimler öncesi aşağı yukarı tahmin edilmeye
başladı. Ama bu kadar mıydı? Bu kadar mıydı
tahmin? Bu kadar mıydı? Ben bu kadar tahmin etmedim şahsen. Ama vatandaşın tepkisi sert oldu. Ve dedi ki kardeşim ben size 7 Haziran'da bir şans verdim. Siz bu şansı kullanamadınız. O zaman bundan sonra konuşmaya hakkınız da yok. Ben oyumu götürüp Adalet ve Kalkınma Partisi'ne veririm dedi. 1 Kasım'da da
peki,
onun gereğini yerine
getirdi. 1 Kasım yaşandı geçti. Şimdi 3 Kasım, 4 Kasım. Bugün itibariyle 4 Kasım. Evet. Partiler tabii ki bu meseleleri kendi işlerinde değerlendiriyorlar. MHP'de de ciddi bir biçimde eleştiri okları genel başkana yöneltilmiş durumda. Çünkü bir taraftan hem HDP'ye yaklaşım var, o yaklaşıma ilişkin eleştiri sizin tarafınızdan da dile getirildi. Bir taraftan Meral Akşener gibi, Sinan Oğan gibi isimler partiden uzaklaştırıldı. Bunun da bir antipatik bir zemin yarattığına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. Ve Bahçeli hala orada, bu oy düşüşünden sonra da istifa etmedi. Ne olacak?
Şimdi Sayın Bahçeli benim çok sevdiğim ve çok saygı duyduğum bir şahsiyettir. Yani insan olarak çok gerçekten müstesna bir insandır. Ancak oluşan şartlar Milliyetçi Hareket Partisi'nde ciddi bir oy kaybına sebep oldu. Bu oy kaybının sebepleri içerisinde kendisi hiç hata yapmamış olabilir. Yaptığı her strateji doğru olabilir. Ama bir sonuç var, bir gerçeklik var. O da oy kaybetti. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi bugün baraj problemi yaşayabilecek bir konuma geldi ve böyle tarif edilmeye başlandı. Bu durumda Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partililer tarafından, kendi partilileri tarafından bir muhasebeye tabi tutulması gerekir. Yani bir başarı varsa o başarı yetkili kurullarındır, genel başkanındır, teşkilatlarındır. Ama bir başarısızlık varsa o başarısızlığın sorumluluğunu da üstlenilmesi gerekir. Ben Milliyetçi Hareket Partisi yetkili organlarının bu konuda çok kısa süre içerisinde bir muhasebe yapabileceklerini ve bu başarısızlıkta yetkili olan insanların veya organların bu sorumluluklarının karşılığında bir takım gelişmeler yaşanabileceğini düşünüyorum.
Şimdi sizin söylediğinizden benim anladığım şu mu? Bu yetkili organlar dediğiniz başkanlık divanı sonuçta Milliyetçi Hareket Partisi'ni yöneten, başında da Genel Başkan Bahçeli var. Başkanlık divanından bir takım isimlerin istifa etmesi bu başarısızlığın faturası olarak yeterli görülür mü? Yoksa Bahçeli'nin de artık bu koltukta oturmaması mı lazım? Sizin fikriniz nedir?
Yani başkanlık divanının tamamı da istifa etse seçmeni tatmin etmez.
Yani Bahçeli'nin de istifa etmesi lazım.
Teşkilatları da tatmin etmez. Şimdi Sayın Bahçeli ile ilgili olarak sosyal medyada çok beni üzen, çok çirkin sözcükler dolaşıyor, resimler dolaşıyor ve yani bütün Milliyetçi Hareket Partililerini üzen bir noktaya geldi. Ben Sayın Genel Başkan'ın daha fazla bu tür muameleye tabi olmadan, tabi tutulmadan gereğini yerine getirmesinde yarar olduğu kanaatindeyim. Ama tabii ki karar kendilerinindir. Hayır, ben buradan çıkarım, partiyi de bu kötü sonuçtan çıkartırım, daha iyi bir noktaya getiririm der ve partililer de buna bu düşünceye sahip çıkarsa ona da saygı duyarım.
Sahip çıkar mı sizce?
Bu saatten sonra. Bugün için biraz zor görünüyor. Zor görünüyor.
Çünkü yani, ortada rakamlar var. Ortada zor görünüyor. Bir seçim başarısızlığı var gerçekten. Ve AK Parti'ye biraz mesafeli yaklaşan toplumun büyük kesimi de Milliyetçi Hareket Partisi'ni bu AK Parti'nin zaferinden sorumlu tutuyor.
Şimdi tabii yani eğer mesela şöyle bir hususu da ben söylemeden geçemeyeceğim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Halkların Demokratik Partisi hakkındaki kararı kendi içinde tutarlıdır. Niye? Çünkü Halkların Demokratik Partisi PKK'nın bir terör örgütünün siyasi uzantısı konumundadır. Bir kolu Kandil'de, diğeri İmralı'da, gövdesi dağda olan bir parti konumundadır. Zaten kendi milletvekilleri de en büyük desteğini, sırtımızı PKK'ya dayamışız gibi ifadelerde bulundular. Tabii böyle bir partiyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir araya gelmesi söz konusu olmaz.
Ama ancak, o partinin şu anda iki kat milletvekili var. O da ayrı bir durum tabii.
O ayrı bir konu. Yani. Ancak bu partiyle bir araya gelinmeyeceği veya MHP'nin gelmeyeceği saklı tutulsaydı başlangıçta, Adalet ve Kalkınma Partisi ne düşünecekti? Ya bunların üçü bir araya gelir, hükümet kurarsa ben muhalefette kalırım. Muhalefette kalırsam da iç hesaplaşma başlar. Kısa süre içerisinde parti çok büyük yara alır, hatta dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalır diye düşünürlerdi. Ve bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu politikası gizli kalmış olsaydı, yani açık edilmeseydi ilk günden, o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi yeni bir seçim yerine canhıraş bir şekilde bir koalisyonda ortak olmaya çalışırdı. Bir koalisyon kurup aman ben hükümetin bir ortağı olayım, yoksa bu üçü bir araya gelirse ben biterim gibi bir düşünce içerisine girerdi. Ama başlangıçta siz HDP ile olan ilişkiyi politik açıdan ortaya koyduğunuz anda bütün mesele hesaplar kapandı. Yeniden yapılmaya başlandı. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün ipler eline geçmiş oldu. Yani çok riskli bir konumda olan AK Parti bugün işte %49,5'la tek başına ülkeyi...
Yakın zamanda bir kongre görür müyüz BHP'de? Cihan Bey?
Yani bu sonuçlar yeni bir kongrenin gelmesi gerektiğini gösteriyor.
Peki, gösteriyor. Çok teşekkür evet. ediyoruz katıldığınız için. Görüşlerinizi paylaştığınız için. Evet, MHP'de de bir iç hesaplaşma var elbette. Bir iç muhasebe yapılıyor. Eski Genel Sekreter Cihan Paçacı, partinin önemli isimlerinden biri. Hatırlayanlar hatırlayacaktır. Bir kaset depremi neticesinde adaylığını geri çekmişti. 2011 yılıydı yanılmıyorsam. Sonrasında parti dışında kaldı ama yine partinin içinde olan bir isim ve Bahçeli'nin istifa etmesi gerektiğini söyledi.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
Şimdi HDP'yi konuştuk, MHP'yi konuştuk, biraz da CHP konuşacağız. Aslında dün CHP'yi Mustafa Balbay'la konuşmuştuk. Bugün seçim sonuçlarından rahatsız olan bir başka CHP'li Umut Oran konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Umut Bey.
İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sesim kısık, biraz kusura bakmayın.
Geçmiş olsun. Evet, ben de birden şaşırdım. Umut Oran'la mı konuşuyorum diye bir anda. çok geçmiş olsun. Şimdi dün Mustafa Balbay'la konuştuğumuzda bir... partide değişime ihtiyaç olduğunu, genel başkan değişimi gerektiğini, kendisinin de görev düşerse yapabileceğini, aslında kendisi o koltukta otursaydı bu sonuçları gördükten sonra da istifa edeceğini söylemişti. Sizin de bir olağanüstü kurultay talebiniz var. Aslında 2-3 ay sonra da olağan kurultay var. Niye bu kadar hızlı bir kurultay talebiniz var? Öyle başlayayım.
Şöyle söyleyeyim. Olağanüstü kurultay talebi aslında sadece benim talebim değil. Kurultay delegelerimizin, yani şu andaki mevcut kurultay delegelerimizin talebi ve aynı zamanda da seçilmiş son olağan kurultaydaki seçilmiş il başkanlarımızın talebi. Onlar bu taleplerini pazar günü de dile getirecekler. Ben onlar bu talepleri dile getirmeden Sayın Genel Başkan'ın kurultayı toplaması konusunda bir çağrıda bulundum. Olağanüstü kurultayın olağan kurultaydan farkı şu, bir seçim süreci yaşadık. Arka arka 5 ayda 2 seçim yaşandı. Ve bu seçimlerden sonra bir 3 ay, 4 ay daha olağan kurultayın beklenme zamanı, süreci yok aslında. Çünkü
veriler ortada, elde diyorsunuz. Yani sonuç ortada.
Seçimden çıkıldı, üst üste seçim kaybediliyor. Yerel seçimler çok başarılı olmadı. Cumhurbaşkanlığı arkasından 7 Haziran ve 1 Kasım. Bunların çok hızlı bir şekilde muhakemesi yapılması lazım ki yola sağlıklı devam edilebilsin. Bir başka husus, bugünkü kurultay delegelerimiz, yani Cumhuriyet Halk Partisi örgütü 3,5 yıldır canla başla büyük bir özveriyle, büyük bir emekle çalışıyorlar. Ve bu kurultay delegeleri, Sayın Genel Başkan'ı seçen kurultay delegeleri, bu kurultay delegeleri alınan sonuçları masaya yatırmak ve mevcut yönetimle ilgili bir güven oyu verme haklarına da sahipler. Yani onlar sorumluluklarını kendilerine göre ellerinden geldiğince yaptılar. Şimdi bir yüzleşme, bir olağanüstü kurultayda bir güven oyu verilmesi gerekiyor ki partimiz olağan kurultaya yeni seçimlerle, yani mahalle delegeleri, ilçe delegeleri ve il delegeleriyle meşruiyetini kazanmış, güven ayı almış bir yönetimle sağlıklı devam bir şekilde edeyim. Gidebilsin.
Peki şu soruya cevap verebilir misiniz acaba? Bu şu anda aslında buna gerek kalmadan CHP genel merkezinde yöneticiler, genel başkan dahil olmak üzere görevlerini bırakmalı mıydı bu sonuçla birlikte sizce?
Hayır, yani bence sonuçta yani böyle bir şey demek doğru olmaz, haksızlık da olur. Ama Sayın Genel Başkan hedef olarak, kriter olarak, başarı kriterini iktidar olmak olarak koydu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedefi iktidardır dedi ve bunun da başarının tek kriteri iktidar olmak dedi. Şimdi biz iktidar olamadığımıza göre ve iktidar partisi 7 Haziran'a göre oyunu 10 puan, 9 puan arttırdığına göre, 5 ayda 5 milyon yeni seçmen elde ettiğine göre ve biz yerimizde saydığımıza göre, hatta oyumuzu 2011'e göre biraz daha düşürdüğümüz, milletvekili sayımızı 2011'e göre biraz daha düşürdüğümüze göre bir öz eleştiri yapmamız lazım. Bir öz eleştiri mekanizması yapmamız lazım. Burada tabii devam etmek isteyen arkadaşlar tabii ki devam edebilir. Ama o konuda iradeyi beyan edecek olan kurultay delegeleri olmalı. Dolayısıyla olağanüstü kurultayın hemen vakit kaybetmeden toplanması gerekiyor ki parti zaman kaybetmeden hemen, yani bundan diyelim ki birkaç hafta içerisinde ya da birkaç yani Kasım ayı içerisinde yapsın olağanüstü kongresini, kurultayını ve ondan sonra da 2019'a doğru yenilenerek, tazelenerek iktidar hedefiyle devam etsin. Hatta yani benim gönlümde yatan 2019'dan evvel bir gölge ana muhalefet, yani bir ana muhalefet partisi gölge iktidar gibi çalışarak, parlamentoda gölge kabine kurarak, iktidarın zaten yıpranmış aslında ekonomiden dış politikaya, Suriyeli mültecilerden ulusal güvenlik, terör meselesine kadar, bütün güvenlik meselesine kadar bu konularda etkili bir gölge kabine gibi çalışıp erken seçimle Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte daha katılımcı, daha çoğulcu, daha birinci sınıf ve kucaklayıcı demokrasi anlayışını inşa edebilsin. Çünkü bakıyoruz iktidar daha mazbatasını almadan başkanlık sistemiyle ilgili, tek adamlık ve otoriter rejim sistemiyle ilgili yeniden bu konudaki ağızlarındaki baklayı veya bilinç altında yatan veya bugüne kadar seçim sürecinde sakladıkları yine gerçek niyetlerini ortaya çıkardı.
Yine çatışmalı ve gergin bir dönem bekliyor gibi görünüyor. Peki sizin şahsi projeniz nedir?
Benim şahsi niyetim partimin başarılı olması. Ben sesim kısık, hasta değilim aslında. Ama 3 hafta boyunca ben de 14-15 ile gittim. Mitingler yaptım. Oradaki milletvekili adaylarımızı destekledim. Partimin örgütünü destekledim. Aday olmamama rağmen 7 Haziran'da da yine 14-15 ile gitmiştim. Örgütlerimizin talebi doğrultusunda. Bu seçimlerde de gittim. Bu seçimlerde de il il, ilçe ilçe bir tek oyun arkasında ve peşinde ben de örgütümle beraber çalıştım. Benim kişisel beklentim partimin başarılı olması. Benim kişisel beklentim ülkemizin gerçek demokrasiyle, birinci sınıf demokrasiyle, gerçek özgürlüklerle ve hakikaten laik rejim sistemiyle, yani cumhuriyetimizin laik, demokratik, sosyal ve hukuk devletini ama daha kucaklayıcı bir demokrasiyle, yani insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla bir siyaset sistemini, bir kucaklayıcı demokrasi hayalini inşa etmek, onu iktidara taşımak. Benim kişisel bir beklentim yok açıkçası.
Ama bir adaylık süreci olacak mı? Aslında sormak istediğim buydu, siz de anladınız
Yavuz
tabii
Bey,
ki.
Yavuz Bey, yine 2008 yılında ben biliyorsunuz özel sektördeydim.
Evet.
Sivil toplum örgütünde ulusal, evet, uluslararası görevlerim vardı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan ve Türkiye'yi yönetme iddiasıyla siyasete girdim.
Evet.
Ve o iddiamı hiçbir zaman kaybetmedim. O heyecanımı kaybetmedim. Partim ne görev verirse her zaman çalıştım. Partimin hizmetinde oldum. Ve bugün de o iddiamı yine sürdürüyorum. Şartlar uygun olursa, benim için en önemli asıl olan şey kurultay delegelerimiz, parti emektarlarımız. Onlar bugün gösterdikleri teveccühü yarın olağanüstü kurultay toplama kararı aldığı zaman yine aynı teveccühü gösterirlerse ben de daha güzel bir Türkiye için, daha çok gencin siyasete katılabilmesi için biraz evvel söylediğim gibi Avrupa'daki demokrasi standartlarının o katılımcı, çoğulcu, uzlaşmacı ve kucaklayıcı demokrasiyi insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını hakim kılmak için ben de iddialıyım. Türkiye'yi yönetmeye iddialıyım ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde de genel başkan adayı olma noktasında iddialıyım. Ama bu konuda irade Cumhuriyet Halk Partisi örgütünündür.
Pekala. Çok teşekkür ederiz Umut Orhan. Başarılar dileriz. Kolay gelsin. Zor bir süreç bekliyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Onu görebiliyoruz.
Haklısınız. Hepimiz zoru başarmak zorundayız. Onun için çok çalışmamız gerekiyor. Ama umut olmamız gerekir. Geleceğe güvenle bakmamız gerekir.
Başarılar, teşekkürler.
Teşekkür ederim.
Evet, dinlediniz. Üç muhalefet partisinin temsilcisiyle konuştuk. Önce HDP'li Ertuğrul Kürkçü bize aslında bir muhasebe yaptı. O muhasebeyi yaparken biraz PKK'nın da bu işlerde sorumlu olduğunu kabul ederek konuştu. Çok böyle aslında ima ederek de konuştu, net söylemedi ama PKK'nın da bu çatışma sürecine girmeseydi HDP'nin bu süreçten daha rahat çıkabileceğini, oyunu arttırabileceğine ilişkin kişisel fikrini bizimle paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde eski genel sekreter Cihan Paçacı'yla söyleşi yaptık. Onun da söylediği bir başarısızlık var ortada. Bu başarısızlık yönetimindir. Yönetimin başında da Bahçeli vardır. Bu saatten sonra orada durması çok doğru değil dedi. Daha diplomatik bir biçimde Bahçeli'nin aslında istifa etmesi gerektiğini söyledi. Geldik Umut Orhan'a, Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Umut Orhan da CHP'de genel başkanlık problemi olduğunu ve eğer imkan olursa delegeler talep ederse kendisinin de genel başkan adayı olacağını ve iddialı olduğunu dile getirdi buradan açıkça. Dün de Mustafa Balbay aynı şeyi söylemişti. Yani muhalefet partilerinde ciddi bir fırtına var. Aslında olması da bekleniyordu. 1 Kasım akşamı ortaya çıkan sonuçlar bunu gösteriyordu. Şimdi bu fırtınanın estiği yer aslında Ankara. Ankara'ya bir gidelim. Mustafa Kartoğlu, Star Gazetesi'nin Ankara temsilcisi bizlerle beraber. Merhabalar.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Mustafa Kartoğlu, bu tip dönemlerde Ankara'dan uzaklaşmak mümkün değil. Benim zaten gönlümün yarısı Ankara'da olduğu için özellikle uzaklaşmak istemiyorum ama ciddi haberciler açısından enteresan bir süreç yaşanıyor. Beklenmedik bir seçim sonucu, birçok insanı şaşırtan bir seçim sonucu. Muhalefet partileriyle tek tek konuştuğunuz zaman hepsinde içeride bir fırtına estiğini görebiliyorsunuz. İktidar partisinde ise başka bir heyecan var. İktidar heyecanı ve Bakanlar Kurulu heyecanı elbette. Biraz kapalı kapılar ardında ne konuşuluyor sizinle onu konuşalım diye sohbet etmek istedim. Özellikle iktidar partisinde neye hazırlanılıyor ve kabineye ilişkin beklentiler hangi noktada?
AK Parti tabii şimdi önünde bir defa temiz bir 4 yıl olmasını hesaplıyor. Bu temiz 4 yılında garantiye alacak olan bu temiz 4 yılı belki de ilk 1 yıl ya da hani 2 yıl diyelim daha iyimser bir ifadeyle ilk 2 yılda 1 yılda 2 yılda ortaya koyacağınız performans hem seçimde 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki farkın arkasında olan o tavır değişikliği ya da yeni söylem ne kadar sahaya yansıyacak, ne kadar vatandaşlar evet iyi ki oy vermişiz diyecekler. Onu gösterecek, göstermek zorunda. Ondan sonraki 2 yılı zaten kendiliğinden gelecek arkasından. O bakımdan o 4 yılı temiz ve verimli kullanmak istiyor. Zira geçtiğimiz 3 yılı kayıp yıl olarak, 2,5-3 yılı kayıp yıl olarak görüyor.
Seçimlerle geçirdiği için herhalde.
Evet, seçimlerle geçti. Seçimlerden önce de işte bir takım toplumsal olaylar vesaire. Dolayısıyla o gerginlikten kurtulunmuş, iyi bir oy oranıyla, itiraz edilmeyecek bir oy oranıyla gelmiş bir hükümet olarak bir yeniden başlama hevesi ve heyecanı var. Bir de sorumluluğu var. Zira bu 9'u alan sonra tekrar geri iade eden halk bir daha aldığında 9 olarak değil 19 olarak alabilir endişesi de var. Dolayısıyla o da ciddi bir motivasyon kaynağı bu önümüzdeki 1-2 yıl için özellikle. O yüzden şimdi hem bu politikalar, öncelikli politikalar o yüzden belirlenecek önce. İlk 100 gün diye konuşuluyor ama bu belki önümüzdeki Mart Nisanları falan bulabilir. Çünkü o zamana kadar bir geçici bütçe hazırlanacak. Zira bütçeden bahsediyorum. Çünkü maddi yükümlülükleri çok fazla son işte seçim vaatlerinde.
Evet.
Evet, o yüzden Mart'ta yeni bir bütçenin, 2016 bütçesinin Mart'ta çıkması bekleniyor, Mart-Nisan gibi. O zamana kadar en azından vaatlerin bir kısmı hayata geçmiş ya da geçmeye başlamış. Bir kısmı da yeni bütçenin içerisinde konulmakta olmalı ki yaza rahat girebilsin. İlk işte öncelik burada. Ondan sonra da onların hayata geçişi ve onların karşılıklarının alınması toplumsal olarak
beklenir. Şimdi burada herhalde bize fabrika ayarları diye bir seçim öncesinde genel bir tabir vardı AK Parti'de, özellikle fabrika ayarlarına evet. dönmek diye. Sanıyorum o fabrika ayarlarına dönülüp dönülmediğinin ilk işaretini biz Bakanlar Kurulu listesinde göreceğiz. Doğru mu tespit?
Orada da biraz görünür ama bu tek başına gösterge değil. Çünkü fabrika ayarı dediğiniz şey ilk orijinal parçaların yerine gelmesi değil. Yani 2012'nin, 2013'ün düzeltiyorum, 2002'nin, 2007'nin, 2011'in kabinesinden derleme bir kabine olmayacak elbette. Ama onların da bulunduğu bir kabine olacak. Bu kesin. 20 küsür kişi var şu anda 3 dönemi doldurup sonradan tekrar geri gelen. Bunların büyük bir kısmı da bakan ya da bir kısmı da bakan, bakanlık yapmış isimler. Onların bir kısmı yine bakan olarak göreceğiz. Bir kısmı da partinin içerisinde değerlendirilecek. Şu anda genel başkan yardımcılıkları falan oluşmuş durumda zaten kongreyle. O yüzden bir değerlendirme yapılırken genel başkan yardımcıları pozisyonlarını korurlar. Onlardan bakan fazla yapılmaz diyenler de var. Hayır, genel başkan yardımcılarından daha önce de bir takım bakanlığa geçenler oldu. Onların yerine yeni gelen genel başkan yardımcıları getirildi deniliyor. Dolayısıyla bu da bir kısıtlama değil. Genel başkan yardımcılarından da kabinede isimler görebiliriz. Daha önce eski bakanlardan bir kısmını da partide genel başkan yardımcısı olarak görebiliriz pekala. Ama henüz bakan toto başlamadı.
Başlamadı mı? Ben hemen oradan devam edecektim aslında. Ekonomide özellikle Ali Babacan'ın mı ismi öne çıkıyor? Yoksa işte en son Cumhurbaşkanı'nın damadı da parlamentoya girdi, meclise girdi. O ekonominin ona teslim edileceğine ilişkin, Berat Albayrak'a teslim edileceğine ilişkinde bir beklenti var gibi. Siz ne dersiniz?
Yok, ben şunu söyleyeyim. Bir teslim durumunun olacağı kanaatinde değilim. En azından şu anda gördüğümüz şey bir kişi bağlamında izah edilebilecek, bir kişiyle anılacak bir yönetim olmayacak. Bir ekiple belki anılabilir ama daha çok politikayla anılacak, bir ekonomi politikasıyla anılacak bir ekonomi yönetimi olacak diye biliyorum şu anda. Ama elbette bir isim gelir ve oraya damgasını vurur, sonra onunla anılır. O ayrı bir bahis. Babacan'ın geldiğinde yaptığı gibi. Evet. O geldiğinde de bir ekonomi yönetimi vardı. Daha sonra Babacan yönetimi haline getirdi
çok
onu.
Doğru.
Başarısıyla. Böyle bir şey olabilir. Ama şu anda orada mesela isim konuşulmuyor. Belki biraz da özellikle konuşulmuyordur ki biraz o hani Babacan etkisi dediğimiz, Babacan'a bağımlı ya da onunla kaim gibi görünen bir ekonomik istikrar varlığı takdir edersiniz ki çok sağlıklı görünmüyor. O bakımdan isim belirtilmiyor. Özellikle o konuda isim belirtilmiyor. Ama mümkün değildir demek de doğru değil. Şu aşamada Berat Albayrak'ın ekonomi yönetiminde ya da ekonomiden sorumlu bir bakanlıkta olup olmayacağı konusunda bir şey söylemek mümkün değil şu anda. Fakat aday dediğiniz zaman işte Maliye Müsteşarı var, eski milletvekili oldu.
Evet.
Borsa Başkanı eski milletvekili oldu İzmir'den. Erdoğan Turan, İbrahim Turan, bunların ikisi de sonuçta ekonomi yönetiminde bakanlık alabilecek isimler arasında sayılıyor. Ama dediğim gibi henüz toto oynayacak durumda değiliz. Zira bu tartışma çok daha su kaldırır. Çünkü şimdi evet, oturduk konuşalım, önümüzde şu 4 yılımız var. Bir yılda bir şeyler göstermek ve bunu bir yılda bir şeyler göstermek, başladığımız şeyleri ikinci yılda insanları ikna etmiş olmak gerekiyor ki biz sonraki iki yılını geçirmiş artık muhalefetin yavaş yavaş seçime hazırlandığı bir parti olarak devam edeceğiz. Dolayısıyla son iki yıla da güçlü girmemiz lazım. Ne yapalım konuşmaları oluyor grup grup. Bunlar tabii ekip anlamında demiyorum. İşte 3 kişi bir ara, bazen o 3 kişinin de bulunduğu 8 kişi başka bir yerde falan bu konuşmalar yapılıyor. Oralarda dönen çok sayıda isim var. Bunların çoğu yakıştırma şu anda. Çünkü başbakanın önüne bakanlar düzeltiyorum parti yönetiminde yahut cumhurbaşkanı ile başbakan arasında konuşulmuş isimler değil bunlar henüz. Bunlar için biraz daha erken. Yeminden sonraki hafta zannediyorum biraz erken verilecek hükümeti kurma görevi. Yani meclis başkanlığı seçimi beklenmeyecek gibi görünüyor. O yeminden sonraki hafta biraz daha bazı isimlerden en azından kabinenin belki yarısından bahsediyor olabilir.
Bir son soru, o da çok konuşulduğu için soruyorum. Şimdi Ankara'da Davutoğlu seçimlerle birlikte güçlendi ya da Erdoğan yine partinin patronu gibi değerlendirmeleri görebiliyoruz, duyabiliyoruz. Bu konuda iki farklı görüş var. Herhangi bir bu başarının kime ait olduğuna ilişkin parti içinde farklı görüşler dile getiriliyor mu? Ya da bu konuda bir partinin ufuğunda bir gerilim olabilir mi sizce?
Çok beklenmiyor. Daha önceki tartışmalardan partinin zarar gördüğü tespiti ortak. Bu tespiti herkes oturup hani bir siyasetçi olarak kendisi de karar vermiş ama aynı zamanda daha çalışmalarıyla herkesin önüne konulan anketlerin içerisinde de bu tespit var. Dolayısıyla sizin baktığınız yere göre durum değişmiyor, olay değişmiyor. Herkesin önünde aynı rapor gelmiş durumda ve o rapor diyor ki parti içerisindeki her türlü hoşnutsuzluk ve tartışma dışarıya eksi oy olarak yansıyor. O halde bu tartışmaya sebebiyet vermememiz lazım. Zaten bu kampanyanın aslında arka planında da bu anlayış yatıyor. Cumhurbaşkanı, başbakan ilişkisine dair herhangi bir tartışmaya mahal verilmedi. Muhalefet zaman zaman dile getirilse de bunun üzerine bir gündem yaratmadı AK Parti. Ve o endişeden, seçmenlerini o endişeden kurtardı. O yüzden tekrar aynı endişeyi sevk edecek bir tartışmanın başlamasına ihtimal vermiyorum kendi adıma. Ama bir yandan da bunun için de güveneceğim. Parti içerisinde buna hassasiyetle dikkat edildiğini biliyor olmam. O bakımdan bir şey olur endişem çok fazla yok. Ama bu son seçim sonuçları değerlendirilirken Davutoğlu'nun zaferi Erdoğan'ın zaferi kıyaslamasını ben parti içinde görmedim.
Görmediniz peki.
Bu kadarını söyleyeyim. Bu biraz dışarıda yapılan bir yorum. Elbette AK Parti siyasal liderlik bakımından kendi liderinin adını koymuş durumda. Ya da o ismi hiç değiştirmemiş durumda. Dolayısıyla bir zafer varsa elbette aynı zamanda Erdoğan'ın da zaferi. Böyle bakıyorlar ve bunu da parti içinde tartışıldığına tanık olmadı.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Kartoğlu.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.
Evet. Ankara'dan kulisleri de aldık ve devam edeceğiz. Muhalefet partilerine baktık, İktidar Partisi'ndeki beklentiye baktık. Bir notu özellikle size aktarayım. O da şu: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez hükümet kurma görevini erken verecek. Hatırlayın tartışmayı. Bir 7 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümet kurma görevi vermesi beklendi. Yemin ettikten sonra hemen vermesi beklendi ama Cumhurbaşkanı Meclis Başkanlık Divanı oluşmadan bunu veremem, anayasa böyle yazıyor demişti. O gün tartışma orada kaldı. Bugün Meclis Başkanlık Divanı'nın oluşmasını beklemeden o görevi vereceğini, yemin ettikleri gün Davutoğlu'nu görevlendireceğini söyleyebiliriz.
Bağdat dedi ki biz siviliz, kimse ateş etmesin.
Silahlı kuvvetler arkada adam bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz.
Herkes konuşuyor.
Hazır yeni seçim olmuşken niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz?
Bu tam bir çıldırmışlık hali.
Niye dedim? Çünkü bizim üzerimize ateş açmadılar dedi. Orada ben yine ağlamaya başladım.
Her şey konuşuluyor.
Mustafa Kamalak, telefon attığımızda besteciyle konuşalım. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Meclise girebilen muhalefet partileri var, bir de giremeyen muhalefet partileri var tabii 1 Kasım seçimlerinde. 1 Kasım seçimlerinde barajı aşamadıkları için meclis dışında muhalefete devam edecek olan partiler var. O partilerden birisinin genel başkanını konuk edeceğiz ama onun ismini söylemeden önce o partinin paylaştığı bazı mesajları sizlere aktarayım istiyorum. 1. Başkanımıza başarının sırrı olan ekoseli bir ceket almaya gittik. Sosyal medyada paylaşılan mesajlardan. Propaganda yasakları başladı. Zaten para yok. Bir de YSK cezası ödemeyelim. Siyasetçinin görevi vatandaşının yüzünü güldürebilmektir. Bize yasama hakkı henüz verilmediği için elimizden geleni burada yapıyoruz. Yani sosyal medyada. Resmi hesaptan paylaşılan mesajlar bunlar. Arkadaşlar, DM'den yürüyüp makineyi kastırıyorsunuz. Biraz da sandıkta yürüyüp 5. parti yapsanız da hırsızları kastırsanız ne güzel olur gibi. Gerçekten okuduğunuz zaman insanların yüzünü güldüren mesajlar ve net mesajlar. Bu mesajlar Liberal Demokrat Parti'nin resmi Twitter hesabından gönderildi seçim öncesinde. Ve seçimler yapıldı. Liberal Demokrat Parti seçimlerde 1006 oy aldı. Yani 27.500 seçmenin teveccühünü kazandı. Şimdi Liberal Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Cem Toker'le konuşalım istiyoruz. Seçim sürecini ve sonrasını. Cem Bey merhaba.
Merhaba, iyi akşamlar.
Farklı bir propaganda yönteminiz var sizin.
Aslında yok. O hesabı, bahsettiğiniz hesabı bizim genç arkadaşlar yönetiyorlar.
Vallahi çok da başarılı yönetiyorlar.
Kesinlikle öyle. Ben zerre kadar karışmıyorum. Açık çek verdim onlara. Gayet de başarılılar dediğiniz gibi. Bu çerçevede zaten ben bu nesilden hiçbir şey beklemiyorum, kendi neslimden. Yaptığım her şeyde
bu kadar
önümüzdeki nesil. Tabii. Bu kadar umutsuzum. Önümüzdeki nesil için yapıyoruz. Gençlik daha çok ilgi duyuyor bizim partiye. O çerçevede çalışmayı yürütüyoruz.
Mesela mesajlardan birisi, Çin'de oyumuzu 2 kat arttırdık. 1'de 2 oldu gibi bir mesaj var. Gerçekten evet, okuyunca ben çok güldüm. Çok da orijinal bir mesaj olmuş. Sizin vaatlerinize bakıyorum. Vaatleriniz de diğer partilere göre farklı tabii. Siz diyorsunuz ki çok seslilikten korkan, ekran karartan ülkelerin yöneticileri zenginleşir, halkı fakir kalır. Bu ülke gidin kayyum ve polisle basın zihniyetiyle yönetiliyor. Bu kafaya izin vermeye devam ederseniz karanlıkta kalırsınız, bizi seçin demişsiniz. Evet, nasıl buldunuz halkın teveccühünü?
Halkın teveccühünü yanlış buldum. Çok büyük bir yanlış yaptılar. Önümüzdeki nesiller, yani ben öyle seçmen yalakalığı yapmam. Yani Cumhuriyet tarihinin en baskıcı, en otoriter, en totaliter 80 darbesini, 28 Şubat dönemini yaşayan insanlar bile biz böyle bir şey görmedik derken, ülke kan gölüne dönmüşken, şehitler, huzursuzluk, insanlar alışveriş merkezlerine gidemezken, devleti yönetenler, terör örgütü üyelerine şehirlerimizi patlayıcı yığdığınızı biliyoruz derken, bütün bunlar bilindiği halde, yolsuzluklar, hırsızlıklar bilindiği halde seçmenin yarısı gidip bu zihniyete oy verdiyse çok büyük bir yanlış yaptığını zaman içinde görecektir.
Size verilen oyları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bize verilen oylar zaten fazla bir şey değil. Ama çoğunluğunun gençlerden geldiğini görüyorum. Biz seçmenden asla hani aman oy verin de barajı geçelim diye bir şey istemedik. Türkiye'nin 5. büyük partisinin 1006 oyu var. Saadet Partisi, yani %1'in üstünde meclis dışında kalanlar, geçmişin DSP'leri, Demokrat Partileri, DYP'leri falan, herkes %1'in altında, binde 5'ler, binde 6'lar, binde 2'lerle telaffuz edilirken, Türkiye'nin hiç tanımadığı ve pek de güvenmediği bir liberal demokrat zihniyetin aldığı oy başarıdır bu ortamda.
Pek de güvenmediği derken o güvensizliği bu sonuçlarla mı tespit ettiniz?
Hayır, zaten
pek de güvenmediği liberal, dediniz de onun için soruyorum.
Onun için doğru, haklısınız. Çünkü liberal kelimesi Türkiye'de bir yükselen bir değer midir, tabu mudur hala tartışılıyor. Ve geleneksel olarak da sırtını devlet babaya yaslamış imparatorluk kültüründen gelen bir toplumda maalesef her şeyi devlet yapsın zihniyeti, bireyciliğin, bireyselliğin, şahsiyet olmanın gelişmediği bir toplumda liberalliği tanıtmak, Eskimolara buzdolabı satmak gibi bir şey gibi görünüyor ama doğru olan bu, çünkü dünyada Japonya'dan Kanada'ya kadar hangi liberal parti varsa onlar ne söylüyorsa biz de Türk milletine onları söylüyoruz. Hem onların refah düzeyini, özgürlüğünü, huzurunu imreniyoruz ama öte yandan Liberland diye bir adam çıktı biliyorsunuz, Hırvatistan'ın orada Tuna Nehri'nde bağımsız ülke kuruyorum dedi. Oraya yapılan başvuru kadar oy çıkmıyor bizim partiye. Bu da bir garip bir tesadüf.
Kendinizde suç arıyor musunuz bu konuyla ilgili?
Valla Tabii mutlaka vardır ama bizim de yani sizin, biz sokaktaki insanın bilmediği şartlarla mücadele ediyoruz. Bizim bir yıllık seçim bütçemiz AK Parti'nin 30 dakikalık hazine yardımına eşittir.
Ne kadar sizin bütçeniz? Ne kadar bir bütçeniz?
Ayda kendi aramızda 2-3 bin lira topluyorsak işte onu 12 ile çağırsın. 30-40 bin lirayla biz partiyi seçime sokmaya çalışıyoruz.
Peki sizin, sizi de biraz tanımak isteriz. Ne iş yapıyorsunuz?
Ben vaktimin tamamını şeye ayırıyorum.
Partiye ayırıyorsunuz.
Partiye ayırıyorum. Şu anda Türkiye'de emekli statüsündeyim. Birikimimle mütevazi bir hayat sürdürüyorum kendi çapımda.
Peki bundan sonraki amacınız ne, bir sonraki seçimde? Var mı? Vallahi, hala ısrarlı mısınız kendinizi anlatmaya, izah etmeye?
Valla ben bu seçimde insanlardan, yani çağdaş, yüzünü batı, hür değerlere, hür dünya değerlerine dönmüş insan, bir 100 bin, 200 bin insan aradım. Belki onlar, hani eğer meclis dışında kalanların en büyüğü olabilseydik veya ikincisi olabilseydik güzel bir ivme kazanabilirdik 2019'a yönelik. Ama şunu söyleyeyim, inanın abartmıyorum. Şu aldığımız oyun ertesi sabah, pazartesi sabahı Koç Üniversitesi'nden, Sabancı Üniversitesi'nden, Bilgi Üniversitesi'nden gençler gelip partiye üye oldular bu hafta.
Kaç üyeniz için var?
Valla Yargıtay kayıtlarında 8500 civarında üyemiz var.
Faal
üye sayısı mühim değil. Evet, evet. Onun için şimdi
devam edeceksiniz da, yani bunu herhalde onun için anlattınız.
Valla parti devam etmeli diye düşünüyorum. Şimdi bakın, her partinin bir yedeği var aslında. Dinci parti 3-4 tane var. Kendine sosyal demokrat diyen 3-4 tane var. Sağ, merkez sağ diyen 3-4 tane var. Yok sol diyen öyle aşırı radikal solda istemediğiniz kadar. Ama Türkiye'nin ikinci bir liberal partisi yok. Şimdi biz bir olay anlatayım vakit varsa. 2011 seçimlerinin o gecesi biz sonuncu partisi olmuşuz 2011'de. Beni Hollanda televizyonu aradı. Hollanda Liberal Partisi de orada katılmışlar. Seçim değerlendir. Ya dedim, benim aldığım oydan haberiniz var mı ki beni arayıp bana değerlendirme istiyorsunuz? Olsun dedi. Sen Türkiye'nin tek liberal partisisin. Ne düşündüğün önemli. Onun için bu partinin bir marka değeri var.
Türkiye'de kıymetli olmasa bile dünyada var diyorsunuz.
Üzerinde henüz binayı kuramadık ama.
Öyle mi? Peki hala. Kolay gelsin. Ne diyelim?
Teşekkür ederim.
Zor şartlarda siyaset yapmaya çalışan Liberal Demokrat Parti'nin genel başkanı Cem Toker'le konuştuk. En azından sosyal medyadan verdiği mesajlarla siyaset okurken insanların yüzünü güldüren bir parti, onu söyleyebiliriz.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
Evet, Hrant Dink cinayetiyle ilgili İsmail Saymaz'ın bugün bir haberi vardı. O haber enteresan çünkü Dink cinayetiyle ilgili açılan dava açmaya çalışıyor savcı. Birinci denemesinde başarılı olamadı, ikinci denemesinde de sorun var. O sorunun nedenini yazdı İsmail Saymaz. Biz de gazeteden okuyup size aktarmak yerine İsmail Saymaz'ın ağzından bir duyalım istedik bunu. Saymaz merhaba.
Merhaba, kolay gelsin.
Teşekkürler. Şimdi iki isim yüzünden o iddianame adliyede epey bir dolaşıyor görünüyor senin haberine göre. Kimdir o iki isim ve neden dolaşıyor? O iki ismin iddianameden çıkarılması neden isteniyor?
Aslında iki değil, daha fazla. Bunlardan biri eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah. Bir diğeri eski İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı ve İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler. Ve en kıymetlisi mevcut istihbarat daire başkanı Engin Dinç.
Yani
Engin
şu anda istihbaratın başında evet, olan Engin Dinç'le ilgili aslında
asıl kritik isim burası. Asıl kritik isim bu aslında. Düğüm burada oluştu aslında. Çünkü Engin Dinç, Hrant Dink cinayeti işlendiğinde Trabzon İstihbarat Şube Müdürü'ydü ve bugün tutuklu olan polislerin, yani Hrant Dink soruşturmasında tutuklu olan polislerin ve suçlanan diğer polis ve polis amirlerinin iddialarında, ifadelerinde adı geçen kişi aynı zamanda. Bütün evraklarda imzası olan kişi. Örneğin Muhittin Zenit tutuklu. Muhittin Zenit Engin Dinç'in şubesinde çalışıyordu. Özkan Mumcuoğlu'nun şubesinde çalışıyordu ve bütün sanıklar şu ifadeyi verdiler. Eğer ben bu işlemlerden ötürü suçlu ve tutukluysam Engin Dinç neden istihbarat dairesi başında ve o neden tutuklanmadı diye savunma verdiler. Tabii burada AKP ve cemaat çatışmasının tam orta yerinde duruyor. Engin Dinç'e Trabzon'da görevliyken bağlı polislerden bir kısmının cemaati olduğu iddia ediliyor. Ki üstü olan Ramazan Akgürek, o dönemlerde hem Trabzon Emniyet Müdürü'ydü ve aynı zamanda Engin Dinç'in amiriydi. Onlar cemaati kimliğiyle adları çıktığı ve tutuklandığı halde Engin Dinç bu dönem paralel adı verilen operasyonları istihbaratını sağlayan kişi olarak hükümet safında yer aldı. Dolayısıyla bu soruşturmaların göbeğinde olduğu için mi acaba tutuklanmıyor ve Hrant Dink soruşturmasında listenin dışında bırakılmak isteniyor diye uzun bir süredir tartışma vardı. Savcı Gökalp Bey hem bu yarılmanın, yani Hrant Dink soruşturmasında kasıt ve ihmalleriyle adı geçen kamu görevlilerinden bu yarılmanın AKP safına düşen Engin Dinç'e de cemaat safına düşen Ramazan Akgüre'ye iddianamede yer verince iki tarafında memur olmadığı bir sonuç ortaya çıktı. Evet. Yani cemaat savcıyı AKP'li olmakla itham edemiyor. AKP'liler de cemaatçi olmakla itham edemiyor.
Ama başsavcı devreye giriyor. Hayır diyor, böyle olmayacak diyor. Nasıl adalet
evet,
bu?
Evet.
Nasıl adalet? Nasıl soruşturma?
Trajik bir durum var. Çünkü Engin Dinç o dönem Trabzon'da görevliyken altına imza attı evraktan ötürü. Onun altındaki dört personel tutuklu ve o evrakı gönderdiği Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akgürek tutuklu. Sabri Uzun dosyada sanık. O dosyayı gönderdi, İstanbul'a gönderdi. Ahmet İlhan Güler'le kendisinin bu dosyadan çıkarılması isteniyor. Çünkü ikisi de Gülen cemaati tarafından düşman ilan edilmiş. Hedef, ya da Gülen cemaatin düşman ilan etmiş kişiler aynı zamanda.
Peki
dolayısıyla
nasıl
bu
biter?
Aynı zamanda şunu gösteriyor.
Nasıl biter?
Yani bu aynı zamanda şunu gösteriyor. Hrant Dink cinayetinin devletin bütün kanatlarının katılımıyla
doğru,
ve gözetimi altında evet. Ve onların ittifakıyla ve onlar bile bile bunun işlendiğini gösteriyor. AKP'li de olsa.
Peki nasıl biter
olsa
bu iddianame krizi sence?
Vallahi umarım bu soruşturma savcının görevden alınmasıyla bitmez.
Savcı görevden alınsa bile, ama tabii burası Türkiye, ayrı bir şey. Bu kadar ortaya dökülmüş iddialar varken, iddianamenin sureti sağda solda gezerken evet. Savcı görevden alınsa da bilmiyorum.
İddianamenin sureti onaylanmadığı sürece sadece
tabii
bir metin olarak yani, dolaşır.
Elbette,
bu durumda ama tabii bu durumda Hrant Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu'nun bugün yaptığı basın açıklaması şu bakımdan çok kritik önemde. İlk defa Hrant Dink ailesi bir savcıyı savunuyor. Ve bir savcının yaptığı işlemleri doğru buluyor. Hatta ifadede, açıklamada şu geçiyor. Her ne kadar bizim işaret ettiğimiz kamu görevlilerinin hepsi değilse de önemli ölçüde bunların çoğuna soruşturma hakkında soruşturma yürütüldüğü için bu soruşturmanın arkasındayız diyor ve bu soruşturma akamete uğrarsa biz bunun karşısındayız diyor. Hrant Dink ailesinin avukatlarının gösterdiği bir tutum dünya kamuoyu tarafından takip edilen bu davaya kendi katılmak anlamına gelir.
Çok önemli. Çok teşekkürler katkıların için İsmail Saymaz.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
Evet, bir hukuk sistemi düşünün ki savcı, aslında savcı bağımsızdır. Soruşturmasını yapar, iddianamesini hazırlar, mahkemeye gönderir, mahkeme kabul eder ya da etmez. Ama Türkiye'de başsavcı üzerinden geçiyor ve başsavcı diyor ki hayır, bu isimleri buradan çıkartacaksın. Soruşturmada buldum o isimleri dediği zaman da ısrar etse de tekrar geri çeviriyor. Ve ciddi bir kriz yaşanıyor şu anda ve hali hazırda Emniyet İstihbarat Dairesi'nin başında olan ismin Hrant Dink dosyasında yer alması nedeniyle İsmail Saymaz'ın verdiği bilgiye göre.
Bağdat dedi ki biz siviliz, kimse ateş etmesin.
Silahlı kuvvetler arkada adam bırakmaz, silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz.
Herkes konuşuyor.
Hazır yeni seçim olmuşken niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz?
Bu tam bir çıldırmışlık hali.
Niye dedim? Çünkü bizim üzerimize ateş açmadılar dedi. Orada ben yine ağlamaya başladım.
Her şey konuşuluyor.
Mustafa Kamalak, telefon attığımızda besteciyle konuşalım. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Seçim öncesine göre Güneydoğu'da çatışmaların hayli azaldığını söyleyebiliriz ama bugün maalesef Hakkari'den iki şehit haberi geldi. Genelkurmay Başkanlığı duyurdu. Dağlıca'da iki askerin şehit olduğu bilgisini internet sitesine koydu. 15 PKK'nın da etkisiz hale getirildiğini söyledi Genelkurmay bu açıklamasında. Bir başka önemli durum. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'ne gittim. Cumhuriyet Gazetesi'nin İstanbul'daki ofisinin çevresi tam bir abluk altında. Polisler her yerde önlem almışlar. Sokağa sokmuyorlar. Kimlik gösteriyorsunuz kabul etmiyorlar. O kadar ciddi bir koruma var Cumhuriyet Gazetesi'ne. Neden? Neden? Çünkü Gaziantep'te yakalanan IŞİD'lilerin elinden Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara, İstanbul ve İzmir bürolarının, İstanbul'daki merkezinin ve Ankara, İzmir'deki bürolarının krokileri çıkmış ve bunu ciddi bir ihbar olarak kabul ediyorlar. Ayrıca iki canlı bombanın hala yakalanamadığı bilgisi var. Cumhuriyet Gazetesi'ne bir saldırı yapılmasından endişe ediyorlar. Bir TOMA aracı orada duruyor. Aynı zamanda polisler bütün sokaklarda önlem almışlar. Orada oturmayan kimseyi sokmuyorlar. Orada çalışmayan kimseyi o bölgede bulunmasına izin vermiyorlar. Bu iki notu da iletelim. Dün Galatasaray'ın maçında maç bir gitti bir geldi Benfica maçında. 1-0 yenik duruma düştü. Sonra 1-1'i yakaladı. 2-1'i Benfica yakaladı. Son saniyede kaçırılan bir gol vardı ki Galatasaraylılara saç baş yoldurttu. Yarın da Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları var. Onların heyecanını yaşıyor. Sporla ilgilenenler diyelim ve yavaş yavaş programımızın sonuna gelelim. Programımızın sonunda size bir şairin ve vedasıyla biz de veda edeceğiz. O da şudur. Şair Gülten Akın 82 yaşında bugün hayatını kaybetti. Önemli şiirlerin altında imzası vardı. Hem aşk şiirleri hem de başka şiirler. Bilenler biliyorlar ama aynı zamanda şiirlerinden bir bölümü bestelendi de. İşte onlardan birisi Büyü'ydü. Büyü şarkısıyla sizi baş başa bırakacağız. Hem de şair Gülten Akın'ı anmış olacağız. Allah rahmet eylesin diyelim. Yarın yine buradayız saat 17.30'da. Bizle birlikte olun. Kaçırmayın günü de, gündemi de ve bütün detayları da.
Baba sana idamlar alacak. Büyük bir 17'ne geldiğinde baba sana idamlar alacak. Büyük bir
Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle sona erdi.
Cemil Çiçek'le konuşalım istiyoruz. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz? Zübeyir Bey bunu sormak için. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz. Abdurrahman Kurt'la konuşalım istiyoruz. Abdurrahman Bey merhaba.
Telefon hattımızda da Pelin Batu var. Onunla bu meseleyi değerlendireceğiz.
Emre Hakan Şükür de telefon hattımızda. Şimdi hattımızda Tunceli Belediye Başkanı. Esat Canan şu anda telefon hattımızda. Virgül Koyman'ı rica edeceğim. Gürsel Tekin de hattımızda.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30